T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. T cetvelinin bu bölümünde NIFSEB Turkey Research Hub Direktörü Dr. Sarpan Uzunoğlu ve NIFSEB Turkey Araştırma Asistanı Verda Uyar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugünkü programda Türkiye'de doğru bilgiyi aramak, çöldeki vahanın peşinde isimli raporu konuşacağız ki bu raporun içinde teyit de geçiyor. Önemli noktalarda birçok görüşmeler gerçekleştirdik, biz de katıldık. Ve ortaya çıkan rapor aslında doğrulama alanında Türkiye'de literatüre de girecek birçok tartışmayı belki de gündeme alan önemli bir çalışmaydı. Çalışma kapsamında işte doğruluk payı, doğruluğunu, fact checking Turkey, günün yalanları, malumat kuruş, yalan savar ve uluslararası doğruluk kontrolü ağı temsilcileriyle de bazı görüşmeler yapıldı. Tabii çok ayrıntılarını ben henüz bilmeyeceğim. Bir iki noktayı Mertcan vurgulayacak. Bu sitelerin son 100 analizi incelendi falan. Bunların birkaç başlığını Mertcan anlatacak ama hemen şunu da belirtelim başlamadan sohbetimize. Info@t.org üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi ve podcast'e ilişkin fikirlerinizi aktarabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Hemen sözü Mertcan'a bırakayım ve o biraz çalışmanın aslında temelindeki birkaç noktayı vurgulasın.
Çalışma genel olarak Türkiye'deki doğrulama kuruluşlarının faaliyetlerini anlamlandırmak açısından bir hayli değerli bir işleve sahip. Çalışma için ülkede faaliyet gösteren doğrulama kuruluşları seçilmiş. Bunların arasında senin de dediğin gibi Emre, teyit, doğruluk payı, doğruluğu ne, fact checking Turkey, günün yalanları, malumat vuruş ve yalan savar bulunuyor. Ve bunların yanı sıra uluslararası doğruluk kontrolü ağı, IFCN temsilcileriyle de görüşmeler yapılmış. Bunun ardından doğrulama kuruluşlarının yaptıkları son 100 çalışma değerlendirilmiş ve bunlar bütüncül bir, yani bunlar üzerinden bütüncül bir tablo sunulmaya çalışılmış. Gerçekten çok kıymetli bir çalışma. Biz de teyit ekibi olarak birçok noktada aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Detaylarını belki konuşuruz sonra ama şunu da demeden başlayamayacağım. Böyle bir çalışmanın zamanlaması da sanırım bizim için daha iyi olamazdı. Raporda bahsi geçen meselelere çok yoğun bir biçimde kafa yorduğumuz bir döneme denk geldi diyebilirim. Lafı uzatmadan ben ilk sorularımı yöneltmek istiyorum. Öncelikle neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu? Bu alanda önceki araştırmalar daha çok nelere odaklanmıştı? Bu çalışma hangi noktalara bakıyor ve bir diğer sorum da aslında şu. Türkiye'de doğrulama kuruluşları kendilerini asıl olarak nasıl tasvir ediyor?
Teşekkürler. Öncelikle araştırmayla ilgili güzel sözleriniz için. Verda ile birlikte biz bu araştırmaya karar verirken iki şeyi göz önünde bulundurduk. Birincisi biz teyitçileri, doğrulamacıları gazetecilik endüstrisinin önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Ve bunun da dışında gündemin de sizin de dediğiniz gibi hem bazı gazetecilerin işte doğrulama kuruluşlarını hedef alması hem doğrulama kuruluşlarının yakın zamandaki Facebook'la birlikte ortaya koydukları işbirliği ve aynı zamanda da en önemlisi bana kalırsa işte bu raporu çıkaracağımız tarihin uluslararası doğrulama günü olması gibi nedenlerle böyle bir şey üzerine gitmeye karar verdik. Ana sebebi şuydu, hani böyle bir alana odaklanmamızın. Biz teyitçileri bir şekilde fazlasıyla akademik çalışılan bir alan olarak gördük. Yani akademik araştırmalar vardı. Büyük ihtimalle sizde yapılmış yoksa ya da söyleşide vardı. Zaten literatür taraması yaparken bunlarla da karşılaştık ama bunların çoğu bizim sektörel olarak cevabını aradığımız sorulara tam olarak yanıt vermiyordu. Evet, motivasyonlarınıza bakıyorlardı. Evet, bunların etkisi olup olmadığına bakmaya çalışanlar vardı ama kimse gerçekten işte bilginin güvenilirliğine bakış açınıza bakmıyordu. Ortaya çıkma motivasyonunuzun acaba zaman içerisinde değişip değişmediğine bakmıyordu. Ve en önemlisi kendinizi nereye konumlandırdığınıza bakmıyorlar stageçilerin. Bu nedenle bu motivasyonlarla biraz yola çıkma ihtiyacında bulunduk.
Ben aslında zamanlamanın manidarlığı noktasına bir şey eklemek istiyorum. Bir de biz yani ikinci raporumuzun konusunu belirlemeye çalıştığımız dönemde, yani Sarpan'la bunu konuştuğumuz dönemde bir de bir önemli bir gelişme daha oldu. Hatırlıyorsunuzdur zaten. Devlet kendi doğrulama ajansını kurma aşamasında olduğunu duyurdu. Bu da açıkçası hani alanın bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair bize hani heyecan uyandıran bir gelişme oldu. Biz Buna yönelik de mesela hani bu gelişmeyi sizler nasıl okuyorsunuz veya hani bu ne anlama geliyor, bunu da anlamak istedik. Bu yüzden de aslında hani bayağı heyecanla biz konu kendiliğinden karar vermiş olduk yani.
Verda'nın söylediği bana şunu düşündürdü tabii. Doğrulama kuruluşlarının kendini nasıl tanımladığı konusunu da belki burada kısaca ele almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte o zamanlama manidar noktasında birçok işte devletin yeni doğrulama organizasyonu konusu da karşımıza çıkıyor ve sizin konuştuğunuz kişilerle, ekiplerle ne gibi manzarayla karşılaştınız burada? Onu belki biraz altını çizmekte fayda var.
Burada şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Öncelikle tabii ki doğruluk payı, doğruluğu ne, teyit ve benzeri çok sayıda kuruluş olduğu için, yani çok sayıda derken aslında handful, bir avuç dolusu kuruluş var ama bunların kendilerini tanımlama biçimleri arasında büyük değişiklikler var. Mesela siz diyelim ki teyit ekibi kendini fazlasıyla gazetecilik endüstrisinin içerisinde ve bunun bir kolu olarak görürken doğruluk payı ekibine baktığımızda onlar elbette meselenin gazetecilikle ya da gazete okuma veya haber tüketim alışkanlıklarımızla ilgisini kabul etseler de kendilerini gazeteci olarak görmüyorlar. Size mesela daha yakın, teyit ekibine daha yakın bir bakış açısı olan bir ekipten bahsedeceksek mesela doğruluğu ne ekibinden bahsedebiliriz. Ama öte yandan da malumat fırış editörüyle görüşmemizde o da diyor ki yok yok yok biz kesinlikle gazeteci değiliz. Yani kendilerini teyitçilerin, doğrulamacıların konumlama biçimleri arasında çok büyük farklılıklar olduğunu burada söyleyebiliriz. Yani gazeteciyiz değiliz mantığı üzerinden. Elbette burada şunu anlatmak gerekir. Yani bizim bulgularımızdan bir tanesi de bu. Gazeteciyiz ya da gazeteci değiliz üzerinden bir tanım ortaya koymak bize göre önemli değildi. Bize göre önemli olan aslında gazeteciliğin kocaman bir endüstri olduğu ki yine Teyit.org editörü Nilgün Yılmaz bence burada çok güzel bir şey yaptı. Yani bunun büyük bir endüstrinin bir parçası olan bir kol olduğu tasvirini yaptı ki bana kalırsa diğer kişilerin söylediği şey de bununla tamamen örtüşüyor. Kimse gazetecilik alanından soyut bir yer olarak, soyut bir iş olarak teyitçiliği tanımlamıyor. Yani iktidara yakın olarak rahatlıkla tanımlayabileceğimiz Fact Checking Turkey projesinin temsilcisi de işin doğrulamacılık işinin gazeteciliğin dysfunction yani işlemini tam olarak gerçekleştirememesi hatta dezenformasyonun kökeninde olmasıyla mesela açıklıyor. Yani bu bağlamda baktığımızda teyitçiler kendilerini nasıl tanımlıyorlar sorusunu gazetecilikten ya da haber tüketiminden bağımsız yapan kimse yok. Sadece bir statü olarak gazeteci, bir emek süreci olarak gazetecinin klasik Anglo-Sakson çalışma prensiplerine dayalı haber üretim tarzıyla teyitçilerin veya doğrulamacıların üretim tarzını çoğunlukla ayrıştırma eğilimi var. Bu da daha ziyade sanıyorum ki kullanılan metodolojiler, özellikle işte IFCN üyelerinin kullandığı metodolojinin şeyiyle de ilgili. Ama netice itibariyle bu metodolojik farklılıklar ya da kendilerini konumlandırma ile ilgili farklılıklar meselenin bizim ana araştırma alanımız olan gazetecilikten tamamıyla ayrışmasına kesinlikle neden olmuyor. Hiçbir kimse de şöyle bir şey demedi. Yani bizim gazetecilikle yapacak hiçbir şeyimiz yok demedi. Herkesin motivasyonu ya kötü gazetecilik sonucu ortaya çıkan bir bilgi kirliliğini düzeltmek yahut kötü okurluk nedeniyle ortaya çıkan bilgi kirliliğini düzeltmekti.
Burada şuna da bakmak belki anlamlı. Yani yakın zamanda bir araştırma okumuştum. Tam veriyi şu anda hatırlamadığım için net olarak vermeyeceğim ama dünyada doğrulama organizasyonlarında görev alan kişilerin çoğu gazetecilik kökenli ve kendini orada tanımlayan bir yerde. Söylediğim gibi aslında çok iç içe geçkin bir alan ve bir tarafta işin özü o hakikati bulmak ve bu gazeteciliğin de doğrulama organizasyonlarının da en önemli adımlarından biri. Ve biraz daha işte orada ben rapor için yaptığımız söyleşide de söylemiştim. Doğrulama zaten gazeteciliğin bir parçası bir tarafıyla. Buradan okuduğunda çok iç içeler ve raporda da böyle bir bakış çıkmış olması bence anlamlı gibi geliyor bana.
Kesinlikle öyle. Sadece belki insan kaynağı bağlamında biraz dünyadan farklılaşıyor olabiliriz. O da şöyle, yani haber merkezinizde doğrudan gazetecilik eğitimi almış ya da gazetecilik kökenli ya da kaç kişi var diye sorduğumuzda, haber merkezi demeyeyim tabii işte hani o odanızda kimler var diye sorduğumuzda yanı çok gazeteci odaklı ya da gazetecilik eğitimi çıkışlı insan olmadı Türkiye'de doğrusunu söylemek gerekirse. Yani çoğu yerde işte siyaset bilimi mezunları vesaire hatta biraz da böyle gazetecilik eğitimi almış iletişimden çıkanları hor gören yaklaşımlarda da karşılaştık. Bu tabii Türkiye'ye spesifik bir durum da olabilir. Yani Türkiye'deki yüksek eğitimde İletişim fakültelerinin statüsünün ne yazık ki çok düşük olması, ne yazık ki bizim çıkardığımız öğrencinin belki de çoğu zaman günümüz endüstrisindeki ihtiyaçları karşılamaması da burada bir sebep olabilir ama bu tabii ki gazetecilik statüsünden teyitçileri ayıran bir şey değil. Sadece arka plan bağlamında dünyadan küçücük de olsa farklılaştığımızı gösteren bir şey. Bunun tabii bence önemli çıktıları da var. Yani mesela teyit ekibinin kendisini gazeteci olarak görüyor olması ama başka bir ekibin kendini gazeteci olarak görmüyor olması bana kalırsa hem sosyal fayda bağlamında hem de ekiplerin kendilerine koydukları ajandanın politik çıktıları bağlamında büyük farklılıklar da yaratıyor.
Ben burada biraz da kuşaklardaki farklılıklar ve farklı kuşaklarla doğrulama platformlarının karşılaştırmasına dikkat çekmek istiyorum aslında. Araştırmanın en ilginç kısımlarından biri benim için doğrulama kuruluşlarının bu kuşaklar olarak farklı özellikleriyle birbirinden ayrılıyor olması aslında. Özellikle Türkiye'deki doğrulama faaliyetlerine bu gözle de bakmak çok değerli. Sizin araştırmanızda da 3 kuşak öne çıkıyor. Yani ilk kuşak 2010 ve öncesinde kurulan kuşak. Burada kurumsal olmayan daha çok gönüllü ekipler dikkat çekiyor. Yalan Savar, Malumat Vuruş, Evrim Ağacı gibi doğrulama kuruluşları var. İkinci kuşakta doğruluk payı teyidinin içinde olduğu yine kurumsallaşan ya da kurumsallaşmış doğrulama platformlarını aldığı bir kuşak. Burada demin de bahsettiğimiz IFCN ilkeleri veya IFCN ilkelerin imzacılarının olmaları ayırıcı bir özellik. IFCN'den daha önce bahsetmiştik aslında podcast'ta ama International Fact Checking Network, Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı dediğimiz bir ilkeler imzacısı olması ve bu kuşağın ana temel faaliyetlerinin aslında doğrulama olması. Yine metodolojileri aslında IFCN'in de öngördüğü gibi kamuya açık, işte organizasyonel yapıları, finansal süreçleri şeffaf bir şekilde açıklanıyor ve birinci kuşağa kıyasla bu insan kaynakları açısından da düşündüğümüzde gönüllülüğün yerine artık biraz daha kurumsallaşmışlığın da getirdiği, işte tam zamanlı, kısmi zamanlı çalışanların aldığını tespit ediyorsunuz. Ve gelir modellerinde de bir çeşitlilik görüyoruz. Hani işte kitle kaynak kullanımı, projeler, hibelerle desteklenmesi gibi. Bu da ana faaliyetlerinin yanında ikinci kuşakta ki işte teyit de bunların arasında, doğruluk payı da bunların arasında farklı eğitim programları, yaratıcı içerikler üretmelerine de olanak tanıyor. Burada üçüncü kuşağa geldiğimizde benim de sorum biraz daha buna yönelik. Buradaki ayırıcı özellik araştırmanızda işte doğrulamayı siyasal, finansal veya sosyal kaygılarla takip etmeleri şeklinde belirtiliyor. Yani burada devlet destekli, devlete ait medya kuruluşları ya da ticari girişimler olarak düşünebiliriz. Burada üçüncü kuşağı biraz daha inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu kuşakların bu şekilde ayrılması bize doğrulama platformlarının geleceğiyle ilgili ne söyleyebiliyor ya da üçüncü kuşakla ilgili neler söylüyor? Ve yeni doğrulama platformlarının kurulma motivasyonları, olası kurulma motivasyonuyla ilgili neler söylüyor olabilir?
Yani ortaya çıkmakta olan bu üçüncü kuşak, aslında biz şöyle bir saptama da yapıyoruz. Yani ikinci kuşak henüz ölmüş değil. İkinci kuşağa da yeni eklemeler olabilir. Yani jenerasyonlar arası şeyde mantık olarak baktığınızda ikinci kuşağa hala birilerinin katılıp teyit, doğruluk payı ya da IFC'nin herhangi bir mevcut üyesi gibi bir kurumsal yapı koyup onun içerisinde var olması mümkün olabilir. Üçüncü kuşak dediğimiz kuşak aslında dediğiniz gibi yani ya finansal olarak bir amacı olan, ki Baybar Sörsek de IFSN koordinatörüyle yaptığımız görüşmede o söyledi. Yani alanın içerisinde finansal büyüme sağlamak ya da belirli bir bilgi alanında tekerleşme ya da otorite elde etmek için de fact checking alanına girenler var. Yahut dünyanın farklı ülkelerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere politik iletişim sürecini, siyasal iletişim sürecini yönlendirmek için alana girenler var. Aslında üçüncü kuşağın içerisinde genellikle böyle sinik şeyler, amaçları olan yerlerin olduğunu söylüyoruz ama tabii ki iyi niyetli, işte girişimci ruhlu vesaire gelenler de var. Ama üçüncü kuşağı domine eden yaklaşım şu, başka bir ana motivasyonun tetiklediği, yani yanlış bilgiyle kavga etmekten daha ziyade veya işte yanlış bilgi tipleri, dezenformasyon, mezenformasyon, malinformasyonla kavga etmekten daha ziyade kendi alansal enformasyon hakimiyetlerini oluşturma ve iletişime yön verme, etkileşime yön verme gibi bir amacı olan bir üçüncü kuşaktan bahsediyoruz. Örneklendirmem gerekirse ben mesela üçüncü kuşağı dünyadan bir örnek vereyim. Polygraph Info, yani Voice of America'nın doğrulama inisiyatifi. Şimdi böyle bir doğrulama inisiyatifi kuruyorsunuz. Ne iş yapıyor diye bu doğrulama inisiyatifi bakıyorsunuz. Sürekli İran, Venezuela, Çin, işte post-Sovyet ülkelerle ilgili içerikleri fact check ediyor mesela. Bu ne demek? Siz aslında nasıl ki siz Tate metodolojisinde işte viralleşmiş içeriğe vesaire, yani neyin doğrulanacağına, neyin teyitleneceğine dair genel bir bakış açısı varsa, bu aslında bir ajanda temelli doğrulama oluyor. Yani tematik sadece sağlık bilgisi doğruluyorum, sadece vesaire doğruluyorum değil. Yani siz sadece Putin'i doğrularsanız, sadece Raul Castro'yu doğrularsanız, size sadece ne bileyim Belarus devlet başkanını doğrularsanız ve bunu Voice of America gibi doğrudan devlete yani kanuni bağlamda ait olan bir kamu medyası kuruluşu aracılığıyla yaparsanız, aslında tam anlamıyla bir kamu diplomasisi projesi yürütmüş oluyorsunuz. Bize kalırsa, yani benim hem dünyadaki genel literatürü taradığımda hem de Türkiye'deki doğrulama kuruluşlarıyla görüştüğümde, doğrudan sivil toplum temelli de olsa, devlete ait de olsa, üçüncü kuşak doğrulama kuruluşlarında özellikle politik bir şeyle, motivasyonla kurulanların ortak çabasının siyasal iletişim süreçlerinde yakın durdukları siyasi partiye yahut yakın sahipleri olan devletin siyasi emellerine hizmet etme var. Yani netice itibariyle siz Voice of America gibi tarihsel kökeni işte Soğuk Savaş yıllarına ve hatta işte İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş yıllarına dayanan bir yayını, doğrudan onun bir fact-checking kurumu varsa, ay bu çok güzel bir fact-checking kurumu, adeta işte doğruluk payı ya da teyit gibi objektif diye bakamıyorsunuz. Üçüncü kuşaktaki ortak problem bu aslında. Belirli bir ideolojik değerler yahut doğrudan bir pragmatizm etrafında örgütlenmiş üçüncü kuşak. Hani birinci ihtimal şu, bir siyasi partinin alandaki enformasyon hakimiyetini ilerletmeye çalışıyorlar. Yahut daha doğrudan devletler için çalışabiliyorlar. Tarihi projeler yaratanlar var. İşte belirli bir tarihi olay üzerinden işte bilmem ne fax diye bir şey açıp o tarihi olayla ilgili belgeler, bilgiler üzerinden bir işler yapanlar var. Bir de daha ziyade günlük siyasi tartışmalara vesaire girenler var. Buradaki bu siyaset odağı aslında işleri biraz karıştırıyor. Yani dünyada şu an dezenformasyon, misenformasyon alanında çalışan ikinci kuşakçıların da biraz ortak yönlerine baktığınızda biraz fazla sağlık veya işte bilim üzerine içerik üretildiğini görüyorsunuz. Üçüncü kuşağa yaklaştığınızda tam tersine politik içeriği de daha fazla görüyorsunuz. Yani kuşaklar arasında yanlış bilgiye ilişkin yaklaşımlarda da büyük bir farklılık var. Ama bu farklılığın temelinde bana kalırsa metodoloji ve doğrudan ortaya çıkış motivasyonu var.
Ben biraz da dedikodu yapmak isterim. Şimdi doğrulama kuruluşları birbirlerine nasıl bakıyor sorusu da raporda ele alınan bir diğer nokta. Burada nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor, biraz anlatabilir misiniz? Yani diğer doğrulama kuruluşları teyite nasıl bakıyor? Ya da genel olarak bu alanı nasıl değerlendiriyor bu alandaki kuruluşları?
Ben şeyi anlatayım, genel olarak birbirlerine bakışını anlatayım. Bir tane de olumsuz bakılan, herkesin olumsuz baktığı bir aktör var. O kısmında Verda anlatsın, böyle bir bölüşme yapalım. Şimdi arkadaşlar, sizi kayırıyoruz gibi olmayalım ama genel olarak teyit orga ilişkin bakış açısı herkes arasında çok olumlu. Bunun da sebeplerinden en önemlisi işte bu ikinci kuşağın kurumsallaşma, metodoloji, işte insan kaynağının yoğunluğuna bağlı üretim disiplini ve benzeri şeyler var. Herkes aslında teyit org ve doğruluk payını örnek alanlar olarak görüyorlar. Biz burada IFC'nin işte şeffaflık ilkeleri de dahil olmak üzere farklı ilkelerin uygulayıcısı olmanızın aslında belirleyici olduğunu gördük. Mesela işte doğruluğu ne, teyitten ya da doğruluk payından bahsederken her zaman bu kurumsallaşma ve meselesine önem veriyor ve bunun ne kadar belirleyici olduğunu söylüyor. Ve hatta birçok organizasyon sizin kendinize seçtiğiniz metodolojiyi yahut kurumsallaşma biçimini örnekliyor. Ama bir yandan da baktığınızda diğer şeyler kendi aralarında, yani işte doğruluk payı ve teyit dışındaki aktörlerin birbirlerine bakışına baktığınızda şöyle şüpheler hakim. Mesela birinci kuşak diyebileceğimiz organizasyonlarla ilgili, işte Yalan Savar'la ilgili mesela, hani çok aktif olmamaları, doğrudan odakları bu mu acaba vesaire gibi sorular ortaya çıkıyor. Ya da üçüncü kuşak olarak adlandırabileceğimiz doğruluğun ekibiyle ilgili farklı farklı, işte hem metodolojiyle ilgili, hem ekibin biraz dar olmasıyla ilgili, hem konu seçimiyle ilgili bazı eleştiriler ortaya çıkıyor. Bu eleştirilerin de aslında ortaklaştığı noktalardan biri şu: ne kadar kurumsallaşma ve görünürlük varsa ve buna bağlı olarak ne kadar da şeffaflaşma varsa, kurumlar içerisinde şey o kadar artıyor, itibarı o kadar artıyor teyitçilerin birbirlerine bakış söz konusu olduğunda. Ama garip bir şey var, o da şu, söz konusu güvenilmeyen doğrulama kuruluşları olduğunda bir kuruluş hariç hepsi doğrudan aynı yanıtı veriyor. O kısmı da Verda anlatsın.
Evet, biz doğrulamacılara yani güvenmediğimiz kurumlar var mı diye sorduğumuzda kurum isminden önce önemsedikleri yani daha belirleyici olduğu öne çıkan iki kavram vardı. Tarafsızlık ve metodoloji. Yani genellikle kurumlar diğer kurumları bu iki özellik üzerinden değerlendirdiklerini ve buna göre onlara güvenilir atfedip atfetmediklerini söylüyorlardı. Ve Sarpa'nın da söylediği gibi tek bir kurum özellikle burada hani diğer doğrulama aktörleri tarafından daha az güvenilir olarak görülüyordu. Yani aslında bu iki farklı platform ama aynı kurum çatısı altında faaliyet gösteriyor. Günün Yalanları ve Fact Checking Turkey. Biz genellikle doğrulamacıları sorduğumuzda bu iki platforma yönelik eleştirileri biraz daha dinledik. Neydi mesela bu eleştirilerin temeli? Metodolojilerini güvenilir bulmadıkları. Çünkü şöyle söylüyorlardı, tek bir kitlenin, tek bir ideolojik kitlenin beyanlarını doğrulama veya yanlışlama ya da orada mesela dilde de bir farklılık öne çıkıyordu. Diğer doğrulama aktörleri genellikle analizlerinde işte doğrulama ya da doğru bilgi ya da bilginin teyit edilmesi gibi kavramları kullanırken Günün Yalanlarında biraz daha subjektif bir dil olduğunu da görüyoruz zaten biz hani kendimizde bir içerik analizi yaptığımızda. Ve baktığımızda kaynak olarak yani yanlış bilginin kaynağı olarak da gerçekten sadece belli bir ideolojik kitlenin iddialarını yalanlamışlar. Genellikle aktörleri ve bazı medya kuruluşlarını da yalanlıyorlar ve seçtikleri medya kuruluşları da sadece mesela muhalif medya kuruluşları olarak adlandırabileceğimiz kuruluşlar. Hani bu noktada da bir sorun teşkil ediyor özellikle metodolojik olarak. Onun dışında bir kurumsal şeffaflık ve tarafsızlık ilkesinin de burada önemini vurguluyordu diğer doğrulama platformları. Çünkü bu platformun yani Günün Yalanları ve Fact Checking Turkey'nin editoryal ekibinin kim olduğuna dair bir şeffaflık yok web sitelerinde. Yani onun dışında mesela izledikleri metodoloji yani hangi kaynakları, hangi açık kaynakları kullanarak bu iddianın doğruluğunu teyit etmişler. Yani buna yönelik de bir şeffaflık söz konusu değil. Onun dışında zaten çoğu zaman bir beyanı hükümetten bir kişinin veya sadece devletin resmi kaynağını kullanarak yalanladıkları şeklinde içerikleri de mevcut. Doğrulama platformları bunun da sorunlu bir metodoloji olduğunu söylüyor. Yani daha önce de konuştuğumuz gibi gazetecilikte olduğu gibi en az iki kaynaktan teyit ederek gerekirse bir uzman görüşü alarak kamuya açık kaynaklar kullanılarak bu iddiaların doğrulanması gerektiğine yönelik bir görüş hakim. Ama baktığımızda Günün Yalanları ve Fact Checking Turkey'de böyle bir şey yok. Bu sebeple güvenilir olmadıklarını söylüyorlar. Ama biz Günün Yalanları ve Fact Checking Turkey'nin temsilcisine de sorduk. Yani kendilerinin diğer doğrulama ve teyit kuruluşlarını güvenli bulup bulmadıklarını söylediğimizde de kendileri de kendileri dışındaki diğer hiçbir kuruma güvenmediklerini söylediler. Orada da ilginç bir çıktı oldu yani bizim araştırmamız açısından. Mesela onlar için de biz diğer kuruluşların işte dijital popülerlik beklentisi içerisinde böyle manipülatif pratikler yapmadıklarından emin olmadıklarını ya da hakikati araştırmak ve savunmak gayreti gösterirken bir yandan işte manipülatif bir şeyler yapıp yapmadıklarından emin olmadıklarını söylediler. Aslında mesela direkt olarak teyitle de ilgili bir eleştirileri vardı. Bu da dışarıdan fonlanan etkilere ve yönlendirmelere açık ve yine manipülatif ve provokatif bilgi üretecek karşı operasyon merkezlerine dönmüş ve propaganda aygıtı olarak devreye giren kesimler gibi bir tanımlama yaptılar orada. Yani onlar için de mesela metodolojik veya tarafsızlık ilkesinden çok biraz daha hani gelir modelleri ya da yani fonlarının nereden geliyor olup olmadığı ya da yani dedikleri gibi işte manipülatif ve provokatif bir bilgi üretiyor olup olmamaları onlar için daha belirleyiciydi. Bu sebeple de kendilerini en güvenilir kurum olarak gördüklerini ve diğer hiçbir Türkiye'deki doğrulama yapan kuruluşlara güven duymadıklarını söylediler.
Burada tabii isimlerin de ötesinde şunu da düşünmek gerekiyor. İlkeler belki de net tanımlanmış mesela bizim sitemizde ki bu IFCN üyeliğimizin de böyle de bir şeyi var. Yani buradaki o şeffaflık çok önemli. Editoryal bağımsızlığımızı korumamız ve bu ilkelerimizi bir işi nasıl yaptığımızı anlatmamız net bir şekilde çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü delillerinizi nereden çıkardığınız, bunların son kullanıcı tarafından, okuyucu tarafından bakıldığı zaman yani sizin bir analizinize girdiğinizde, bir iddiayı incelediğinizi gördüğünüzde okuyucu da aynı bilgilere erişebiliyor mu? Önemli olan bu. Kaldı ki burada ilkeleri tamamlarken işte düzeltme prensibi ve benzeri şeyler de söz konusu. Yani tutup mesela bir analizle ilgili herhangi bir belgeye bir kaynağa yer vermediğiniz zaman bir okuyucu sizi uyardığında veya birisi uyardığında hemen bununla ilgili düzeltme yaparsınız. Bu çok önemli de bir şeydir şeffaflık açısından. Yani orada ilkeleri çok iyi tanımlamak bence bir kriter olarak karşımızda duruyor. Bunun yanı sıra mesela kaynaklar konusuna değindik biraz. Yani hangi kaynakları kullanıyorlar, ne durumda? İşte orada yani verilerin farklı kaynaklardan da kontrol edilebiliyor olması, o verilerin anlamlı toplanabiliyor olması bence çok önemli. Yani devletten gelen istatistiklere ya da herhangi bir kurumdan gelen istatistiğe doğrudan güvenmenin ötesinde onun metodolojisi, içindeki verilerin anlamlılığı ve farklı kaynaklardan bunları kontrol edebiliyor olmak bence kaynaklar açısından çok önemli. Yani mesela işte sivil toplum kuruluşlarının araştırmaları oluyor, devlet kurumları oluyor, siyasilerin açıklamaları oluyor. Bunları başka yerlerden kontrol edip yani mesela bir konuyla ilgili sadece hayır öyle değil demek yetmiyor. Bunu anlamlı bir şekilde doldurmak gerekiyor içerik olarak. Bu yüzden kaynakların güvenilirliği de önemli bir şey bence. Yani bu tartışmanın en önemli köşe noktalarından biri olabilir.
Bu konuya raporda da detaylıca yer verilmiş. Ben biraz hani teyit olarak buradaki perspektifimizi de anlatmak istiyorum. Ya öncelikle bir verinin kaynağının ABC kurumu olması veya devlet olmasının temelde bizim için bir önemi yok aslında. Önemsediğimiz nokta verinin nasıl elde edildiği, güvenilir bir metodolojiyle toplanıp toplanmadığı, yani yöntemi şeffaf bir biçimde paylaşılan bir çalışmadan elde edilen bulgular, yani devletten geliyorsa güvenmeyiz, A kurumundan geliyorsa güveniriz gibi bir ayrımı doğru bulmuyoruz. Tabii burada veri toplama yöntemindeki şeffaflık ve verinin güvenilirliği noktasında bazı oluşumlar tarihsel olarak başarılı, bazıları ise başarısız sınavlar veriyor. Yani verinin kaynağının dolaylı olarak bir önemi burada karşımıza çıkıyor ama temel kıstas olarak bir bilginin kaynağı sivil toplumsa daha çok güvenilir, siyasilerse daha az güvenilir, güveniriz gibi bir kıstasımız yok esasında. Çalışmanızdan doğrulama kuruluşlarının üniversitelerdeki araştırmalara biraz daha yüksek düzeyde bir güven duyduğunu anlıyoruz. İşte çoğu zaman bu bizim için de geçerli olabiliyor. Üniversitelerde yapılan işte hakemli, akademik dergilerde yayınlanan çalışmaların bir nevi böyle bir zorlu bir fact-checking serüveninden geçip yayınlandığını söylemek mümkün. Ama tabii Türkiye'de bu noktada da çok ciddi problemler yaşadığımız gerçek. Belki başka bir bölümde Türkiye'de akademi meselesini daha detaylıca ele alabiliriz.
Burada belki şeyden de bahsetmek gerekebilir. Yani orada bile bütün doğrulamacılar işte akademi içerisinde işte hangi dergilerde işte hangi endeksler tarafından indekslenen dergilerde yayınlandığı o bilginin veri setinin çok önemli dediler. İşte sosyal bilimlerde daha farklı bir yönteme başvurduğunu söyledi birçok doğrulamacı. Fen bilimlerinde özellikle nerelerde endekslendiği, nerede yayınlandığı, işte veri setine muhalif olabilecek ve yine prestij yayın olup olmadığı gibi temel bazı şeyler vardı. Yani aslında dünyada akademik bilgiye olan güven ne yazık ki azalıyor. Biraz hani düz dünyacıların dünyasında yaşamaya başladık ne yazık ki. Ve buna aynı zamanda tabii ki üniversitelerin de farklı farklı gerekçelerle içliğin boşalması da diyebilirsiniz yahut tam anlamıyla sektöre sadece yarayacak içerik üretmesi ve toplumsal içerik üretimi ya da toplum için fayda yaratan içerik üretmemesi gibi sıkıntılar da var. Bunları göz ardı edemeyiz. Ama yine de sivil toplum ve devletten alınan verileri de biz sorduk yani doğrulamacılara. Doğal olarak bunlar arasında bir hiyerarşi oluşturduğunuzda aslında yani teyitçilik de dahil olmak üzere bugün Google'ın bile bir şekilde arama motoru algoritmalarını bakarak oluşturduğu akademik referans sistemi teknik olarak en güzel bilgi hiyerarşisinin vesaire gözlemlenebileceği bir yer olduğunda aslında çok da şaşırtıcı değil yani en çok güvenilen kaynakların üniversitelerden çıkan araştırmalar olması. Yani üniversitenin bir kurum olarak kaybettiği itibar oranıyla devletlerin yahut sivil toplumun son yıllarda kaybettiği itibar ne yazık, yani iyi ki diyelim karşılaştırılamaz. Tabii bu üniversite açısından bir iyi ki. Söz konusu devlet ve sivil toplum olduğunda ortaya tabii ki araştırmanın da gösterdiği üzere çok farklı bir fotoğraf çıkıyor.
O zaman son olarak ilerideki araştırmalarınıza dair de bir belki fikir alırız. Hem dinleyiciler için de fikir olur. Okurlar haber sitelerine nasıl bakıyor? Başlıklı bir araştırma için yürütüyorsunuz. Hem kısaca kapsamından belki eğer okurlar hala doldurabiliyorsa formu bununla ilgili de bir yorum alarak kapatabiliriz.
Aslında araştırmanın küçük bir ayağı okurlar. Her ne kadar her şey okur için olsa da biz biraz daha sektör aktörleriyle konuşmayı seviyoruz ve gerçekten ne yapıldığına bakmayı seviyoruz. Üç ayaklı bir araştırma diyebiliriz. Birincisi webmasterlar, yani haber sitesi tasarlayan insanlar, bireysel olarak çalışanlar ve haber yazılımı tasarlayan insanlarla görüştük bu araştırma kapsamında. Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle yerel medyada haber yazılımı dediğimiz yazılımların kullanımı çok yoğun. Bu insanlarla görüşüyoruz ilk aşamada. Çünkü genel haber dediğimizde o ortaya çıkan estetiği çoğunlukla bu yazılımları üreten kişiler belirliyor. Tabii ki niş siteler yapan insanlarla da görüşüyoruz ama temel yani haber sitesi deyince aklımıza gelen Hürriyet'in vesaire web sitesinin arkasındaki mantığı anlamaya çalışıyoruz. Tasarımcı neden bunları yapıyor? Bunlar hata mı değil mi? Aynı zamanda bu görüşmeler kapsamında bir arama motoru optimizasyonu, bir de reklam optimizasyonu uzmanıyla görüştük. Yani bugün bir tasarıma bakarken mobilde olsun, desktop yani bir masa üstünde olsun aslında neye bakıyoruz? Kullanıcı neye bakıyor kısmını anlamak o görüşmelerdeki kısım. Dediğiniz okur anketi kısmı şunun için. Yani biz bu tasarım üzerine konuşuyoruz. Bazen birinin sitesine girdiğimizde kardeşim bu ne kadar leş bir site diyoruz. Her yerden reklam geliyor vesaire. Ama okur böyle mi bakıyor? İşte Adblocker kullanıyorsa bambaşka bir site görüyor. Ne kadar kişi Adblocker kullanıyor? Ne kadar kişi bir sayfadaki reklamların görünüp görünmemesini dert ediyor gibi temel sorular için okur kısmını yaptık. Bence araştırmanın en şey olacak kısmı, güzel kısımlarından biri bizim biçimsel bir analiz olacak araştırmamızın içerisinde Verda ile yapacağımız. Bu kısım daha ziyade Türkiye'de similar web verilerine göre en çok şey yapılan, tüketilen, en çok ziyaret edilen haber sitelerinin tasarımlarındaki ortak şeyler neler? Bunlara bakacağız. Yani işte ezan saatlerinden işte nöbetçi eczanelere, işte hava durumundan döviz şeyine, bunlar gerçekten okur istiyor mu kısmında da sorduk bunları ama gerçekten her sitede var mı? Bir de bütün tasarımcıların ortak olarak söylediği bir şey var. Bu slider, yani birbiri ardında gelen fotoğraflardan oluşan bir modül var bütün. Neden böyle bir şey var? Yani Guardian'da bunu görmüyorsunuz, New York Times'da bunu görmüyorsunuz, Washington Post'ta bunu görmüyorsunuz. Ama bizim yerli bir mini medyamıza bakarsanız her yerde içinde 40, 20, 30 tane haberin döndüğü sliderlar var. Bunlar ne kadar gerçekçi bir kullanım şeyi sunuyor? Ve neden? Yani Türkiye'de insanların haber sitesi deyince aklına gelen şey neden bu şekilde tasarlanıyor? Ve bunun içerisinde neler var sorusunu tanımlamak aslında. Burada tabii sorunları ya da bakış açısını da görmek var bizim araştırmamızın şeyinin temelinde. Örneğin mesela teyitçilere yöneldiğimizde bizim amacımız teyitçilerin ne düşündüğünü dinlemek oldu. Şimdi de biraz tasarımcıların ne düşündüğünü dinlemek. Çünkü çok basit bir çıktı paylaşayım. Hani araştırmaya yayınlamadık ama herkes de şöyle bir şey. UX dediğimiz bu kullanıcı deneyim dediğimiz şey çok önemli değil. Önemli olan işverenin yani patronun o yazılımı satın alan kişinin gözüne hoş görünmesi ve hala herkes mesela masaüstü tasarıma bakıyor. Trafiğin %80'i mobil olması gerekirken falan. Biz ilk araştırmamızı açıkçası bu alana yönelik olarak gerçekleştireceğiz. Bu da temel olarak tasarım gibi Türkiye'de pek de üstüne düşünülmeyen, genellikle içerik üzerinden düşünülen bir meselenin ele alınması bağlamında bir fırsat oluyor. Yani bundan sonraki araştırmalarımız da işte sektördeki zaten diğer küçük ya da büyük departmantalize olmuş alanlar üzerine olacak.
Bakalım, onları da merakla bekliyoruz diyelim. Bugünkü katkılarınız için sizlere çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Teşekkürler.
Evet, T-Cetveli'nin bugün de sonuna geldik. Türkiye'de doğru bilgi aramak çöldeki Vaha'nın peşinde araştırmasını konuştuk Nilsep Törkin. Bu arada bu bölümün notlarından da bu araştırmanın linkine erişebilir, okuyabilirsiniz, onu da belirtelim. Info@teyitalk üzerinden bize ulaşabilir, soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Aynı zamanda podcast'imizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Apple ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.
T-Cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T-Cetveli, yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.